Ayrım 34.
Güzel de hiçbir zaman orantısız, doğru ve uygun orantıdan yoksun değildir. O halde ilki olarak şunu düşünmek gerekir. Bir canlı güzel olabilmek için tam orantı halinde bulunmalıdır. Ama biz de orantıları ancak küçük şeylerde sezip onları da hesaba katıyoruz. En önemli, en büyük şeylerde ise farkına bile varmıyoruz. Düşünmeyiz ki kuvvetli ve her bakımdan büyük bir ruh çok zayıf, çok küçük bir tende bulunursa yahut da durum bunun tamamen aksi olursa canlı bir bütün olarak güzel olamaz. Çünkü orantısızdır. Orantı ise her şeyin başında gelir. Aksine olarak orantı olursa bu orantıyı gören, görebilen için gördüğü şeylerin en güzeli, en hoş olanıdır. Örneğin bir vücudun bacakları çok uzun yahut başka bir organ orantısız olursa bu vücut sadece çirkin olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu organ başka organlarla bir iş görüyorsa vücut çok yorulur. Aynı eser 87 C, D, E. Güzellik şu halde orantıdan, doğru orantıdan başka bir şey değildir. Bu belirleme Pitagorasçılığın etkisi altında Platon'un ulaşmış olduğu son noktadır. C. Aristo. A. Baumler pek haklı olarak Aristo'nun güzel tokolon anlayışı hakkında şöyle der. Güzel kavramını Aristo bir estetik kılavuz kavramı olarak tanımaz. Aristo güzel kavramını eski Greklerin her gün kullandıkları anlamda kullanır. Güzel her şeyden önce doğal ve canlı olan şeydir. Güzellik noktasından doğa biçimleri ile sanat biçimleri arasında hiçbir karşılaştırma düşünülemez. Bütün bunları söylerken Baumler haklıdır. Çünkü Aristo estetiği bir güzellik metafiziği değil de bir estetik obje, bir sanat yapıt araştırması, kısaca sanat felsefesi yönünde gelişmiştir. Ve hiçbir zaman sanat sorunlarını araştırırken bu sorunları güzel kavramının ışığı altında ele almamıştır. Bununla beraber Aristo gerek metafiziğinde gerekse poetikasında güzel hakkında gelişi güzel olarak sistematize edilmeden kalan bazı düşünceler, bazı tanımlar da ortaya atmıştır. Ve bu tanımları belirleyen ilke yine transkendent, metafizik bir ilke olmayıp doğrudan doğruya matematik bir ilkedir. Ancak yine hemen şu kadarını söylememiz gerekir ki, Aristo'nun bu güzellik tanımları, hocası Platon'un ihtiyarlık dönemi güzellik anlayışı ile yakın bir ilgi içindedir. Çünkü Aristo'ya göre de güzel bir orantı, matematik olarak belirlenebilen bir kavramdır. Metafiziğinde Aristo bunu şöyle belirtiyor. Fakat iyi ve güzel farklı şeyler olduğundan, zira iyi daima eylem içinde ortaya çıkar, güzel ise eylem halinde olmayan şeylerde de bulunur. Matematik bilimlerinin güzel ve iyi hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceklerini öne sürenler aldanıyorlar. Şüphesiz matematik bilimleri güzel ve iyiden söz açarlar ve onları ortaya koyarlar, ancak eğer bunu onların isimlerini anmadan yapıyor, fakat onların görevlerini ve orantılarını gösteriyorlarsa bu durum karşısında onların bunlardan söz açmadığı anlamı çıkmaz. Güzelliğin temel formları düzen ve sınırlılıktır. Yani çoğu matematik disiplinler tarafından kanıtlanan şeyler. Aristo, Metafizik 1078b, Filosofiye, Bibliotek. Bu sözlerin ifade etmek istediği şey şudur. Güzel matematik bir fenomen olduğu gibi aynı zamanda matematik olarak belirlenebilir. Bu Platon'un ihtiyarlık dönemindeki güzel anlayışının yeni bir ifadesinden başka bir şey değildir. Aynı şeyi, yani güzeli matematik olarak belirlemeyi Aristo'nun poetikasında da görüyoruz. Burada Aristo aynen şöyle diyor. Bundan başka güzel, ister canlı bir varlık, isterse belli parçalardan meydana gelmiş bir obje olsun, sadece içine aldığı parçaların uygun bir düzenini göstermez. Aynı zamanda onun gelişi güzel olmayan bir büyüklüğü de vardır. Zira güzel, düzene ve büyüklüğe dayanır. Bundan ötürü ne çok küçük bir şey güzel olabilir, zira kavrayışımız algılanamayacak kadar küçük olanın sınırlarında daralır, ne de çok büyük bir şey güzel olabilir, çünkü o bir defada kavranamaz ve bakanda birliği ve büyüklüğü kaybolur. Aristo, Poetika 1459b. Dikkat edilirse burada güzel, yine matematik bir belirleme içinde ortaya çıkıyor. Ne var ki bütün bu tanımlamalar Aristo'yu belli bir eriye doğru yöneten kılavuz tanımlar değildir. Bundan ötürü Aristo, onlar üzerinde bir estetik, bir metafizik kurmayı düşünmüyor. Güzel hakkında yapılmış olan bu tanımlar daha önce de işaret edilmiş olduğu gibi, söz gelişi içinde bağıntısız olarak ortaya atılmışlardır, belli bir sistem içine girmezler ve aslında da böyle bir sistem içinde düşünülmemişlerdir. Öte yandan Aristo'nun sözlerinde çok ilgi çekici bir yan var. Bu güzelin belli bir büyüklükle ilgili olmasıdır. O çok büyük bir şeyin, kavrama gücünü aşan bir şeyin güzel olamayacağını söylüyor. Aristo bunu söylerken haklıdır çünkü bu sözlerle Grek ruhunu dile getirmiş oluyor. Grek ruhu ve zekası estetik olanı kavranabilir olması lazım gelen bir şey olarak düşünüyor ve buna da güzel adını veriyor. Acaba kavrama gücünüzü aşan bir şey estetik bir şey olamaz mı? Şüphesiz ki olabilir. Ama kavrama gücünüzü aşan bir şey artık güzel olamaz. Ona Aristo'dan pek çok yüzyıllar sonra sublime, yüce adı verilmiştir. Yüce de bir estetik kategorisidir fakat bu kategori Grek ilk çağı için bilinmiyordu. Daha doğrusu Grek ruhu için bu kapalı bir dünyaydı. Bunun için Aristo kavrama gücümüzü aşan büyüklükleri güzel dışı, estetik dışı olarak reddediyordu. Gerçekte bu gibi büyüklükleri biz bugün de güzel kategorisi içine sokamayız ama bir başka estetik kategori olan yüce içine sokup kavrarız. Yücenin bu estetik değerini öğrenebilmek için de Kant'a kadar beklemek gerekecektir. Çok küçük olan şeyler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Aristo, bunları da estetik dışı diye yazıyor. Oysa ki bunları güzel olarak adlandıramamamıza karşın onlar pekala bir başka estetik kategori teşkil edebilirler. Örneğin biz bunlara zarif, hoş diyebiliriz. Gerek Aristo'nun içinde yaşamış olduğu çağ, gerekse genel olarak Grek ruhu, güzelin dışındaki bu estetik kavramlar için açık ve olgun değildi. Ancak Aristo'nun güzelin belli bir büyüklük kavramı, gücümüzün belirlediği bir büyüklük ile ilgili olduğunu keşfetmiş olması, dönemi yaşadığı çağ için ileri bir görüş olarak anlaşılabilir. Çünkü güzelin dışında kalan bu estetik kategoriler aslında modern bir takım kategorilerdir. D. Çağdaş düşüncede orantı ve simetri. Antikiteden sonra da orantı düşüncesi sanatçıları ve düşünürleri düşündürmüş, doğa ve sanatta tüm güzellikleri açıklayacak büyülü bir matematik formül aramaya götürmüştür. Bu büyülü formül altın kesit, sectio aurea orantısında bulunmuştur. Altın kesit orantısında bütün canlı varlıkların, insan, hayvan ve bitkilerin kullanılan gereçlerin, yapıların ve sanat yapıtlarının ilksel ve temel orantısının bulunduğuna inanılmış ve altın kesitte varlığın bir temel estetik yasası kavranmak istenmiştir. Bu altın kesit orantısının estetik dünyadaki temsilcisi A. Zeising'dir diyebiliriz. Neolehre von den Proportionen des Menschlichen Kopfes 1854. Bu orantı parça ile bütün arasındaki ilgiyi gösterir. Bunu bir örnek üzerinde gösterirsek bir bütünü A artı B, bir küçük A, öbürü de büyük parça B olmak üzere iki parçaya bölelim. Bu bölmenin hoşa giden güzel bir bölme olabilmesi için A dediğimiz küçük parça ile B dediğimiz büyük parça arasındaki ilginin en uygun bir orantı içinde bulunması gerekir. Bu orantı öyle ideal bir orantı olmalı ki tüm bütün parça ilgilerine uygulanabilsin ve tüm bütün parça ilgilerini hoşa giden güzel bir ilgi içine sokabilsin. Bu ideal orantı, insanların yüzyıllar boyu düşledikleri altın kesit orantısıdır. Bu orantı şöyle bir formülle dile gelir. A bölü B eşittir. Bölü parantez içerisinde A artı B. Bunu aritmetik olarak ifade edersek, 3 bölü 5 eşittir 5 bölü 3 parantez içerisinde 3 artı 5. Böyle bir formülle altın kesit içinde bütün parça ilgisi en ideal bir orantıya kavuşmuş olur. Bu orantıya göre küçük parça bütünün 3 bölü 8'i, büyük parça da 5 bölü 8'i olacaktır. İnsan bedeni üzerinde, sanat yapıtları üzerinde yapılan sayısız araştırma ve ölçmeler sonunda bu orantıya ulaşılmıştır. Daha sonra T.H. Fechner estetik eşiğini saptamak için yaptığı deneylerle Voschule der Estetik 1876 az farklı bu orantıyı pekiştirir. Fechner, eni boyu farklı uzunlukta dikdörtgenleri deneklere gösterir ve hangi dikdörtgenin daha hoş olduğunu sorar. Bu yolda yaptığı deneylerden elde ettiği sonuçlar az farklı altın kesit orantısına uyar. Daha sonra Wittmer'in çalışmaları Analytical Philosophy 1902, Zeynel ve Stengerg'in aynı yönde yapmış oldukları incelemeler Zeising'i doğrulamıştır. Altın kesit yalnız salt teorik alanda kalmaz. H. Wölfflin onda İtalyanca Rönesans'ın temel orantı yasasında bulur. Klasik İtalyan sanatına altın keseti uygulayan Wölfflin, Rönesans und Barok 1908, Klasik İtalyan sanatının bu orantıya nasıl uyduğunu saptamak ister. Çoğunlukla da mimarlık yapıtlarına uygulanmak istenen altın kesitin Grek ve İtalyan yapılarına uyduğu söylenebilir. Ama gotik yapılarına, kuzey sanatı yapılarına aynı ölçüde uyduğu söylenemez. Yüzyıllarca insan zihnini uğraştırmış olan bu orantı hiç kuşkusuz orantılar içinde en hoşa gidenidir. O külpe, bunun nedenini bu orantının Weber-Fechner yasası ile ilgili olmasında bulur. Grundriss der Philosophie 1893. Bu altın kesit orantısını bulmak elbette insan için büyük bir başarıyı gösterir ama bunu tüm varlığın bir estetik yasası olarak görmek, onu böyle mutlaklaştırmak, pozitif bir düşünceyi ve buluşu metafizikleştirmek anlamına gelir. Orantıya bağlı olarak bulduğumuz bir başka biçimsel ilke simetridir. Simetride de bir bütünün parçaları arasındaki düzen söz konusudur ama kendine özgü bir düzen. Simetri deyince bir figürün bir bütünün parçalarının aynı ölçüye dayalı bir düzeni anlaşılır. Öyle ki bir dikey eksenden bakıldığında bütün birbiriyle tümüyle uyuşan iki yarıma bölünmüş olur. İşte böyle bir düzen simetriyi ifade eder. Böyle simetrik bir düzen her şeyden önce mekana dayalı bir düzendir. Simetriyi meydana getiren orta nokta dikey bir çizgi olmalı, yatay bir çizgi değil. Bu dikey çizginin ikiye böldüğü bütün birbirinin yansısı olacak kadar örtüşen iki yarım ayrılmış olacak. Simetrinin özellikleri şöyle sıralanabilir. Simetri duyusal alanla ama özellikle de görme duyusuyla ilgilidir. Onun mekanla ilgili oluşu da bundan ileri gelir. Gerçi müzikte, edebiyatta, zamana dayalı sanatlarda da simetriden söz açılırsa da bu gerçek anlamında değil de ya simgesel olarak ya da benzetme yapılarak olur. Simetri bir bütünün iki yarısının aynı anda kavranmasına dayanır ve bu da ancak mekan içinde olur. Zamana dayalı bütünler ise aynı anda değil, ard arda kavrandıkları için onlarda simetrik düzen aramak olanak dışıdır. Simetri yalnız sanat yapıtlarında değil doğada da vardır. Canlıların bedenleri simetriktir, ağaçların yaprakları simetriktir, bir kelebeğe, bir kuşa bakalım, tüm beden iki yarımdan oluşmuştur, her iki kanat tümüyle birbiriyle örtüşür. Simetri doğanın temel bir yasası olarak görülebilir. Onda üyelerin bölünmesi, denge, tekrar ve kontrast gibi düzen elemanları birleşir, bir bütüne dikey bir çizgiden bakınca sağ ve sol parçalar arasında bir denge görülür. Aynı biçimler her iki yarımda da tekrarlanır ve bu tekrarlanma da karşıt olacak biçimde gelişir. Simetrinin hoşa gitmesi, simetrik biçimlerin güzel olarak değerlendirilmesi, bütün bunların insan türünde kökleşmesinin nedenidir. O. Sterzinger, Grundlienen 1. Doğada bu derece egemen olan ve doğa güzelliklerinin oluşmasında bu derece etkili olan simetri, sanatta da, sanat güzelliğinde de aynı şekilde ve ölçüde etkili olur. Özellikle antik sanat ve İtalyan Rönesans sanatı, mimarlık ve süslemecilik sanatları temelde simetriye dayanır. Resim sanatında da Rönesans'ın üçgen kompozisyonu, örneğin Leonardo'nun resimlerinde olduğu gibi ve Barrow'un diagonal kompozisyonlarında simetri yine etkili bir kural olarak uygulanır. Ama ne var ki? Giderek simetriye karşı sanatta yeni biçimler geliştirmek eğilimi güçlenir. Özellikle de günümüzde sanat asimetrik biçim güzellikleri aramaktadır. Yüzyıllar boyunca bir düzen ve güzellik kanonu olarak egemen olmuş olan simetriye karşı bu baş kaldırmanın nedeni nedir? Bize göre bunun nedenini insanın özgürlük arayan doğasında aramak gerekir. Simetri öyle yasal bir zorunluluğu getiriyor ki, bu zorunlu ve belirli intimler içinde insan kendini özgürlüğünü yitirmiş dışsal bir kuralın tutsağı olarak görüyor. Özgür hayal gücü ve özgür yaratma dışsal yasal biçimlerin egemenliği altında özgürlüğünü yitiriyor. Bu nedenledir ki günümüz insanı ve sanatçısı tüm sanatlarda, mimarlık sanatında da özgür bir güzelliğe kavuşmak için simetrik olmayan biçimler arama yolunu tutuyor. B. Harmoni, uyum. Güzelliğin objektif niteliklerinden biri de harmonidir. Oldum olası harmoni kavramı, güzelliği belirlemede objektif bir ilke olarak benimsenmiş ve güzellik belirlemelerinde kullanılmıştır. Güzellik bakımından bu derece önemli olan bu harmoni o halde nedir? Harmoni genel bir tanımla ifade edilirse, iki ya da daha çok sayıda öğenin birlikte bir bütün meydana getirmek üzere birleşmeleri ya da bu bütün içinde erimeleridir. bu anlamda harmoni bütün güzellikler için geçerlidir ama harmoni felsefede ilkin varlık yönünden ele alınmış ve harmoni var olmanın, meydana gelişin bir temel ilkesi olarak görülmüştür. Bu yönden felsefede birbirinden farklı birkaç harmoni anlayışı bulunur. Birincisi Pitagorasçıların harmoni anlayışı. Bu sayılara, sayılar arasındaki ilgiye dayanır ama sayı ve sayılar arası ilgiler saat aritmetik kavramlar olarak değil de mistik nitelikte elemanlar olarak düşünülür. İkincisi, Heraklitos'un karşıt kuvvetler arasındaki diyalektiğe dayalı harmoni düşüncesi. Buna göre varlık, karşıt kutuplara doğru çeken kuvvetlerin gerilimine dayanır. Bu gerilim harmonidir. Tıpkı bir lirin, karşıt yöne çeken tellerinin geriliminden doğan harmoniye dayanması gibi. Üçüncüsü, Platon'un organik harmoni anlayışı. Burada artık Heraklitos'taki gerilim kalkar, onun yerine hareketsizlik ve yetkinlik alır. Çünkü öğeler burada birbiriyle uyumlu bir biçimde birleşirler. Birbirinden ne kadar farklı olursa olsunlar, bu üç görüş içinde harmoni, varlığın temelinde bulunan bir ana ilkedir. Bu üç harmoni anlayışında kimi zaman biri, kimi zaman öteki benimselmiş ve bunlar estetik alanına da uygulanmıştır. Antikite kaynaklı bu üç harmoni anlayışına, Leibniz'in 1646-1716 harmoni pretabliye, ezeli ahenk anlayışını da katmak gerekir. Buna göre evreni oluşturan ve tinsel nitelikte olan monadlar arasında Tanrı tarafından kurulmuş olan başta sonu olmayan ezeli bir uyum vardır. Bu uyumla da hem evrenin hem de evren hakkındaki bilgimizin objektifliği sağlanmış olur. Bütün bu harmoni anlayışları hiç kuşkusuz metafizik niteliktedir ama onlar aynı zamanda evren hakkında, varlık hakkında estetik bir görüşü de ortaya koyarlar. Pitagorasçıların evren tablosu estetik bir evren tablosudur. Heraklitos'un evren tablosu estetik bir evren tablosudur. Platon'un evren tablosu estetik bir evren tablosudur ve son olarak Leibniz'in evren tablosu da yine estetik bir evren tablosudur. Bütün bu evren tabloları bir sanat yapıtı niteliği taşımaktadır. Bundan ötürü de böyle bir evren tablosu güzeldir. Böyle bir estetik evren tablosu oluşturan bu harmoni kavramının sanat yapıtı ve özellikle de güzellik için belirleyici bir öğe olarak kullanılacağı doğaldır. Şimdi bunu çağdaş sanat teorisinden, çağdaş güzellik teorisinden alacağımız bir iki örnekle göstermek istiyoruz. İnsan doğaya ayaklaştığından beri doğayı yalnız bilmek, tanımak isteğiyle yetinmemiş, doğayı gereksinmelere göre değiştirmek de istemiştir. Doğayı bilme isteği giderek insanı bilime, doğayı değiştirme isteği de sanata götürmüştür. Bu anlamda bütün sanat insanın denkleşmesini dile getirir. Hemen bütün sanatlarda dile gelen bu denkleşme, özellikle çağdaş soyut sanatta ve onun güzellik anlayışında en belirgin biçimde kendini dışa vurur. Bunun nedeni soyut sanat ve güzellik teorisinde klasik süje-obje ilgisinin aşılmış olmasıdır. Örneğin soyut sanatta artık böyle bir süje-obje ilgisini bulmuyoruz. Çünkü soyut sanat için bize reel olarak verilmiş bir doğa ya da doğal varlık yoktur. Realite doğal fenomenler ortadan kaldırıldığı, onlar aşıldığı derecede kavranılabilir olduğuna göre bu realite süjenin basit olarak yöneldiği ve bir korrelat olarak hazır bulunduğu bir varlık olmayacaktır. O halde doğal fenomenlerin dışında nasıl bir realiteden söz açılabilir? Şu anlamda bir realiteden söz açılabilir. Soyut sanat artık varlıkta süje obje, akıl doğa ayrılığını görmüyor. Böyle bir ayrılık bir universal varlıkta salt realite de ortadan kaldırılmalıdır. Ama ne var ki bu universal olan salt realite sanat yönünden transkendent olan bir şey değil de immanent olan bir şeydir. Başka türlü söylersek universal olan süje obje, akıl, logos, ruh, eksi doğa karşıtlığını varlığında kapsayan yalnızca sanat yapıtıdır ve yalnız sanat yapıtının varlığında ruhu ve doğayı, bilinci ve bilinç olmayanı kapsayan bir varlık olan salt realite, universal olan şey gerçekleşir. Yeni biçim verme, yeni realiteyi dış görünüşlerden soyutlayarak yalnız içsel olanı ifade, kristalize etmekle resimde elde ederler. Yeni biçim verme, yeni realiteyi renkli ve renksiz dikdörtgen yüzeylerinden oluşan kompozisyon ile kurar. P. Mondrian, Die Neue Gestaltung, sayfa 30, Münih 1925. Gestalt realite inşa edilmiş, kurulmuş bir realitedir. Bu realite akıl ve doğa elemanlarıyla kurulur. Bu Gestalt realite ya da universal olan akıl ve doğanın ruh ve maddenin bir denkleşmesidir. Bütün verme doğrudan doğruya bir ifadedir ve Gestalt sanat araçlarıyla, elemanlarıyla gerçekleşir. Biçim kazanan içerik estetik realite deneyidir. Bütün biçimlendirici değerlerin sanatça dengesi. Form, form yoluyla ifade kazanmış olan bir içeriğe karşı bedenin ruha karşı davrandığı gibi davranır. T.H. van Doesburg, Grundbegriff, sayfa 32, Münih, 1925. Bu universal olan şey sanat yapıtının kendisidir. Sanat yapıtı varlığında ruhu ve doğayı, süje ve objeyi kapsar. Burada doğanın görünüşlerin formu ortadan kaldırılır ve bu da yeni bir biçim verme, yeni bir sistem uğruna ruh madde, ruh doğa denkleşmesi uğruna yapılır. İfade araçlarında ve kompozisyonda formun ortadan kaldırılması, bir universal plastik aracın formun yerini alması ve denkleşmiş bir kompozisyon yaratımı, bütün bunlar tümüyle yeni biçim verme sistemini teşkil ederler. Bu yoldan da bu meydana getirilen dengede ruh doğa elemanlarının devamlı çatışması içinde ruh doğa denkleşmesi mümkün olur ve sanatça gerçekleşebilir. P. Mondrian, aynı eser, sayfa 48. Ancak bu denkleşme içinde varlıkla ilgili bir temel, ebedi yasa kendini gösterir. Bu universal ifade araçları büyük, ebedi yasanın kesin bir ifadesine imkan verir. Yeni biçim verme bu yasayı, bu değişmez olan şeyi ifade eder. Aynı eser, sayfa 30. Sanat yapıtı bu temel yasaya dayanır. Bu ontolojik bir yasa olup ruh ve doğa arasındaki denkleşme ve yasaya göre gerçekleşir. Sanat yapıtının varlığı bundan ötürü ruh ve doğa arasında meydana gelen yüksek bir düzeni yansıtır. Bu düzen kendini bir harmonide, ontolojik bir harmonide ifade eder. Gerçi bir bakıma T.H. ve Doesburg'a göre evrende de böyle bir denkleşme, bir harmoni vardır ama ne var ki bu evren harmonisi kavranamaz. O ancak sanat yapıtında biçim almış olarak ifade bulabilir. Gerçi biz evrendeki yetkin harmoniyi, mutlak dengeyi kavrayamayız ama evrende her şey bu harmoni, bu denge yasalara bağlıdır. Sanatçının ödevi bu gizli harmoniyi, nesnelerdeki bu universal dengeyi görmek, ona biçim vermek ve onun yasallığını ortaya koymaktır. T.H. van Doesburg, aynı eser, sayfa 32. Ama P. Mondrian bu noktada Doesburg'dan ayrılır. Çünkü ona göre sanat evrende bulunan denkleşmeyi, harmoniyi izlemez. Doğadaki denkleşme yasasını ortaya koymak istemez. Tersine sanat yapıtı denkleşmeyi kendi varlığı içinde gerçekleştirmekle doğayı aşar ve onu tamamlar. Bu anlamda sanat yapıtı tamamlanmış ve sisteme sokulmuş doğa demektir. Ancak bu anlamda sanat yapıtının bir kompozisyonun realitesinden söz açılabilir, böylece kompozisyon realite haline alır. Bütün, kendi başına dışsal bir görünüş olan doğanın bir tamamlanmasıdır. P. Mondrian, aynı eser, sayfa 30. Hiç şüphesiz doğada bir harmoni, elemanlar arasında bir uyum vardır. Güzel dediğimiz bir manzara renkleri meydana getirdiği bir uyumu göstermez mi? Elbette gösterir ve bu da bir uyumdur, bir harmonidir. Soyut sanatın anladığı harmoni ise eskiden beri harmoni olarak anlaşılan böyle bir harmoni görüşünden farklıdır. Bu eski harmoni doğa harmonisini gösterir. Bu harmoni doğayı yedi renk tonunun harmonisi içinde ifade eder ama doğa ve ruhun dengesi içinde değil. Yeni insan için yalnız ruh ve doğanın dengesine dayanan harmoni söz konusudur. Yeni harmoni hiçbir zaman kendini doğa olarak ifade edemez. O sanatın harmonisidir. Aynı eser, sayfa 24.